Ayrım 13. Seninle Güler Yüreğim. Kemal Yalçın. Sayfa 162. Bütün bu yaşantı annemin ruh dünyasını, alışkanlıklarını, davranış biçimlerini, düşüncelerini derinden etkilemişti. Aklıma geldikçe gülerim. Annemin o tek kişilik dünyadan kalan bir dikiş kutusu vardı. İçinde iğnesi, ipliği, şuyu, buyu. Bu dikiş kutusu annemin hazine kutusuydu sanki. Kimseye elletmezdi. Kimsenin dikiş kutusunu açmasına izin vermezdi. Sonraları büyüdükten sonra annemin bu dikiş kutusunu çok düşündüm. Neden bu kadar hassastı? Hatta sordum bunun nedenini. Dikiş kutusu tek kişilik dünyada geçen uzun yalnızlık yıllarında annemin tek özel eşyası, tek özel dünyası olmuştu. Tek odalı bir evde 5 kişi yaşamaya başlıyorlardı. Ellerinde avuçlarında hazır birikmiş paraları yok. Olsa bile hazıra daha dayanır mı? Geçim zorlukları başlıyor. Anadolu'dan gelmişler. Bir yandan tutucu alışkanlıklar, genç dul bir kadın, kayınbabası başına bir iş gelmesinden korkuyor ilk zamanlar. Ama geçim derdi ağır basıyor. Annem evlerinin yakınında, Tophane'deki rejide, tütün fabrikasında çalışmaya başlıyor. Her gün işe yayan gidip geliyor. Bir yandan çocuklar büyüyor, öte yandan yavaş yavaş İstanbul'a alışıyorlar. Anadolu'nun dört bir yanından kopup gelmiş, ölüm artı Ermenilerle, İstanbul'un yerlisi Ermenilerle, Rumlarla, Türklerle tanışıyorlar. Büyük felaketin izlerini atmaya, acılarını unutmaya, yaralarını sarmaya başlıyorlar. İnsan bu. Nerede bir avuç toprak bulsa yeşerir kök salar. Ölenle ölünmez. Ağabeyim büyüyor. Okula başlıyor. Terzi çırağı oluyor. Mahallesindeki Rum kızlarına sevdalanıyor. Annem tek odalı dünyasından yavaş yavaş çıkmaya başlayınca evlerinin yakınında Galatasaray Lisesi'nin arkasında Acıçeşme Sokağı'nda kalan Nazilerin son kırımından kaçıp gelmiş bir Alman ailenin temizlikçiliğini yapıyor. Bu aileyle ahbap oluyor. Birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar. Benzer yaşantılar onları yakınlaştırıyor. Daha sonraları çocukluğumda annem ile birlikte bu aileyi ziyaret ettiğimizi çok iyi hatırlıyorum. Annem yaptığı tatlılardan, pastalardan, yemeklerden götürür, birlikte yenilir, ikindi kahvesi içilir, evin erkeği gelmeden tekrar geri dönülürdü. Silvia adında bir kızları vardı. Birlikte oynardık. Sonradan bir Türk'le evlendi. Bu sırada Kangal'dan göçüp gelen babam Şişli'de tam şimdiki Atatürk Müzesi'nin bir sokak ötesindeki küçük bahçe sokağındaki büyük bir apartmanda kapıcılık işi bulmuş. Sokmuş başını. Ama yalnızlık Allah'a mahsus demişler. Yeni bir yuva kurmak boynunun borcu olmuş. Annem Vartanuş ile babam Ohan'ı tanıyan bir Ermeni kadın araya giriyor, onları tanıştırıyor. Annem 12 yıldan beri dul, babam da öyle. İkisi de büyük bir fırtınanın köklerinden koparıp İstanbul'a savurduğu birer Anadolu çocuğu. İkisi de acılarla pişmiş, hayatın çarkından geçmiş birer Ermeni. Evlenmek gerek. Senin karın ölmüş, benim de kocam. Evleniyorlar. Evliliğin üstünden birkaç yıl geçiyor, geçmiyor, annem hamile kalıyor. Ama istemiyor çocuğunu dünyaya getirmeyi. Annemin iki, babamın bir çocuğu var zaten evlendiklerinde. Geçim alabildiğine zor. Dördüncü bir çocuk aileye yeni zorluklar getirecek. Annem sakın ha sakın çocuk istemem diyerek çocuğunu aldırmak istiyor. Tam bu günlerde kayınbabası vefat ediyor. Cenaze törenine gittiği zaman kaynanasına haberi fısıldıyor. Ama mutlaka aldıracağım. Aldırırsın aldırmazsın kaynanası çekiyor kenara verip veriştiriyor. Kız kırarım kemiklerini. Kesinlikle aldırmayacaksın. Zaten kökümüze kibrit suyu dökmüşler. Zaten bir avuç kalmışız. Ben üreyelim, soyumuz sopumuz sürsün. Yangınların dağladığı dalımız, budağımız yeşersin diyorum. Doğurabilsem ben doğuracağım. Hem bir değil, elimden gelse 10 tanesini sıralayacağım. Kız sen doğur ben bakayım. Kız dediklerimi iyi dinle. Karnındaki çocuğun katili olma. Yeni evlendiniz. Bu çocuk sofranıza bereket, evinize muhabbet getirir. Kız kırarım kemiklerini. Ona göre. Kaynanam mı haklı, ben mi haklıyım? Aldırsam mı, aldırmasam mı? Düşünceleriyle geceler uykusuz geçiyor. Gündüzler karanlık. Çocuk anasının kararsızlığını mı bekleyecek? Çocuk ana ben doğayım mı, doğmayayım mı diyecek? Kaçak göçek derken zaman su gibi akıp geçiveriyor. 1938 yılının bir sabahı güneşle birlikte ben doğuveriyorum. Kız olduğuma en çok babam seviniyor. Adını ben koyacağım diyor. Hayırlı uğurlu olsun. Ölen kızım Melina'ya çok üzülmüştüm. Allah kalbime göre verdi. Melina'nın yerine nur topu gibi bir kızımız oldu. Adı Melina olsun. Böylece adım Melina kalıyor. Melina'nın anlamını sonraları epeyce araştırdım. Rumca'da Melina var, Ermenice'de Melina. Anadolu medeniyetleriyle eski Ermeni mitolojisiyle ilgisi var. Bazı kaynaklara göre Melitine, eski Malatya'nın adı. Mitolojide ise Melina, bolluk ve bereket tanrıçası. Güneşle birlikte doğmuşum. Bereket tanrıçasının adını almışım. Bir elimde güneş, bir elimde bereket. Başlamışım İstanbul'un göbeğinde, güneş girmeyen bir kapıcı dairesinde yaşamaya. Kapıcı kızı Melina. Gözümü kapıcı dairesinde kapıcı kızı olarak açtım. Babam yakınlardaki bir bakkal dükkanında işçi olarak çalışıyordu. Babamı ancak akşamdan akşama görebiliyorduk. Apartmanın işlerini annem ve bizler yürütüyorduk. Ben 4 kardeşin en küçüğü, ikinci evliliğin tek çocuğu ve koskoca apartmanın tek bebeği, maskotu gibiydim. Her daireye girip çıkardım. Her daire ayrı bir dünyaydı. Çocuk aklımla her dünyadan bir şeyler kapıyorum. Her daireden bir şeyler öğreniyorum. Bana bayramlarda, seyranlarda hediyeler alınıyor. El bebek, gül bebek büyümekteyim. Kimse bizi kapıcı ailesi diye küçümsemiyor, hor görmüyordu. Kendimi onlardan biri gibi rahat hissediyordum. Apartmanımızda 7 kat vardı. Her katta bir aile duruyordu. Biz kendi aramızda aileleri durdukları kat numarasına göre adlandırmıştık. Tam bizim üstümüzde Melike ablalar duruyordu. Adana'da çiftlikleri vardı. Zengin bir Türk ailesiydi. Bunlara bir numaralar derdik. Melike abla can parçası bir insandı. 2 numaralar Selanikli bir Yahudi ailesiydi. Bunlara dönmeler derdik. Pek sevilmezlerdi. 3 numarada paşa karısı Haminneciğim kalıyordu. Ben en çok Haminneciğimin yanında kalırdım. Bir beslengi kızcağız vardı. Evin hizmetçisi gibiydi. Haminneciğim elini sıcak sudan soğuk suya değdirmez, sabahtan akşama kadar pencere önünde özel koltuğunda oturur, her şey ayağına gelirdi. Ben Haminneciğimi güldürür, oyalar, hoş vakit geçirtirdim. 4 numaralar gerçek bir Musevi ailesiydi. Büyük bir toptancı mağazaları vardı. Bana iyi davranırlardı. Erkek ikizleri vardı. Onlarla oynardım. 5 numarada Ebru teyzeler otururdu. Kendisi Ermeniymiş, kocası Türkmüş. Bir hastalıktan ölmüş. Nigar abla Ebru teyzenin kızıydı. Ermeni Türk karışımıydı. Sonraki yıllarda, ben ilkokula gittiğim yıllarda bir Türk kaptanla evlenmişti. 6 numaralar Kayseri'li zengin bir Ermeni ailesiydi. Tünel'de kükçü dükkanları vardı. Kızları Rona abla Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde okumuştu. Dünya güzeli, her şeyi bilen, her şeyden haberi olan, sevimli, yufka yürekli bir ablaydı. İleride anlatacağım. Bana çok yardım oldu. 7. katta Nişans Tacıyan ailesinin mirasçıları kalırdı. Bizimle ve apartman sakinleriyle pek ilişkileri yoktu. Gördüğün gibi apartmanımızda Türk, Ermeni, Yahudi aileler kavgasız, dövüşsüz, karşılıklı saygı ve sevgi içinde yaşıyorlardı. Apartmanımızda huzur vardı. Bu ailelerin hepsi çok köklü, görmüş geçirmiş insanlardı. Ve ben İstanbul'un en köklü, en zengin, en kültürlü ailelerinin çocuğuymuşum gibi yaşıyor, mutlu bir çocukluk denizinde büyüyordum. Annem kendisini kapıcı karısı olarak ezdirmezdi. Alışılmış kapıcı tipi değildik. Öyle her kattan Bartonuş Hanım şunu al getir, Ohan Efendi çöpü boşalt diye bağırılmazdı. Buna ne annem izin veriyordu ne de apartmandaki insanların kültür ve insanlık anlayışları. Apartmanın en fakir ve en kalabalık ailesiydik. Kendimi bildim bileli annemle babam geçinemiyorlardı. Dayak hiç yoktu. Annemin yaptığını babam beğenmez, babamın davranışlarını annem kaldıramazdı. Ama akşamdan kavga olsa bile sabahla birlikte her şey unutulurdu. Genç kızlık dönemlerimde ileriki yaşlarımda annemle babam arasındaki geçimsizliğin nedenlerini anlamaya çalıştım. Aslında hem annemin hem de babamın dünyasında kapanmayan bir yaranın acıları vardı. Ne annemin ne de babamın yürekten güldüklerini, tepeden tırnağa mutlu olduklarını görmedim. Ben mutlu gülüşleri, mutluluktan çiçek açan yürekleri Nigar ablalarda, Rona ablalarda, Adanalı Melike ablalarda falan görüyordum. Babam hiç konuşmazdı, sessizdi. Ölülerin arasından kurtulmuş bir Alevi ailenin yanında kimsesiz büyümüştü. Akrabamız, yakınımız yoktu. Sonradan babamı daha iyi anlamaya başladım. Apartmanımızın yemyeşil bir arka bahçesi vardı. Dut ağacı, çok güzel bir manolya ağacı, güller hala gözlerimin önündedir. Sabahları kuş sesleriyle uyanırdım. Manolya ağacında bülbüller öterdi. avlunun bir köşesinde atlar için ahır, fayton konacak bir sundurma vardı. Ben ne atları ne de faytonu gördüm. Eskidenmiş onlar ama yerleri duruyordu. Apartmanın sahipleri sarayın kuyumcularındanmış. Adı Nişastacıyan'dı. Atatürk Müzesi'nin tam karşısında ikinci bir apartmanları daha vardı. Oraya da gidip gelirdim. Nişastacıyan ailesinin çoğu ölüp gitmişti. Son kalan yaşlı bir kadındı. Bu apartman sanki bir saraydı. Bütün eşyalar antikaydı. Son kalan yaşlı kadın da ölünce mirasçıları har vurup harman savurdular. Satıp yediler her şeyi. Apartmanımız Küçük Bahçe Sokağı'ndaydı. Numarası 9, adı Abrak Apartmanı'ydı. Küçük Bahçe Sokağı'nın aşağılarında dutluklar, ıhlamurluklar, bostanlar vardı. Ihlamurlar dutlar arasından yürünerek Yıldız'a gidilirdi. Şişli Cami'nin yukarılarında şehir bitiyordu. Karagözyan Yetimhanesi şehir dışında kalıyordu. Şişli'nin yukarıları yemyeşil dutluklarla kaplıydı. Yazın sık sık oralara giderdik. Her aile bir dut ağacı kiralardı ya da bellenirdi. Herkes kendi ağacının dutunu yer, kendi ağacının dibinde baharlanırdı. İstanbul bir başka İstanbul'du o zamanlar. İstanbul şimdiki gibi köyleşmemişti. İstanbul'un insanı da, havası da, suyu da bir başkaydı. Melike ablalar da o zamanların Türkçe tangolarını, moda şarkılarını, ünlü sanatçılarını, Yaşar İnceleri, Münir Nurettin Selçukları öğreniyordu. Nigar ablalar klasik Türk müziğini söylerlerdi. Bana da öğretirlerdi. Çabuk kapardım. Meline gel de bize bir şarkı söyle derlerdi. Koşa koşa giderdim. Güzel de söylerdim. Sorbonlu Rona abla bana o çocuk yaşımda daha ilkokula bile başlamadan önce Fransızca öğretirdi. Ne zaman yanlarına varsam birkaç cümle sorar, bilince beni sevindirirdi. Kiminden şarkı, kiminden görgü, kiminden sofra düzenini öğreniyordum. Ama annem benimle gelmişi geçmişi hiç konuşmazdı. Aile içinde Ermenice konuşulurdu. Annemle babam Ermenice konuşur, Ermenice tartışırlardı. Türkçe de konuşulurdu. Fakat annem bana sıkı sıkı tembih ederdi. Aman ha, dışarıda Ermenice konuşmayın. Aman ha, dikkatli olun. Aman ha, girip çıktığınız ailelerde dikkatli olun. Çocuk aklımda bu korkunun, bu çekingenliği nedenlerini anlamazdım. Ama ailede sanki gizli bir anlaşma vardı. Daima dikkatli, ölçülü olacaksın. Her şeyi yapacaksın, her şeyi bileceksin fakat aşırıya gitmeyeceksin. Dedim ya, apartmanda her aileye girip çıkıyorum ama en çok zamanım hamineciğimin yanında geçiyor. Hatta diyebilirim ki çocukluğumda gündüzleri kendi evimizden çok, kendi annemin yanından çok hamineciğimin yanında kalıyorum. Ben sanki hamineciğimin torunuyum. Birinde bana bayramlık almayı unutmuşlar. Ben nasıl ağladım, nasıl ağladım. Bunun üzerine hamineciğim Ankara'dan bayramlaşmaya gelen oğlu Sedat dayıyı hemen çarşıya gönderdi. Bana kırmızı kadifeden üstü sırmalı bir patik alındı da sustum. Hamineciğimin elini öptüm. Günlerden bir gün hamineciğim ile konuşurken ağzımdan Ermenice sözler dökülüverdi. Hiç düşünmeden ağzımdan kaçırıverdim. Hamineciğim bunu duyar duymaz şaşırıp kaldı. Bir hoş oldu. Ben de şaşırdım. O hiç koltuğundan kalkmayan, kapısından dışarı adımını atmayan hamineciğim elimden tuttu. Üç kat merdiveni birlikte indik. Annemin yanına vardı. Kız orospu, ne zaman vakit bulup da bu kızı Ermenice öğrettin, dedi. Fakat bu soruda bir aşağılama yoktu. O zamanlar İstanbul ağzında böyle küfürümsü sözlerin başka bir anlamı, başka bir içeriği vardı. Bir yakınlık ifadesiydi böyle sözler, böyle deyimler. Ama gene de ben Ermenice sözleri ağzımdan kaçırdığıma üzüldüm. Hamineciğimin üç kat merdiven inip anneme kız orospu diye takılmasının nedenini çocuk aklımla kavramaya çalıştım. Bir daha Ermenice sözleri ağzımdan kaçırmamaya dikkat ettim. Varlık vergisi. Henüz daha ilkokula başlamamıştım. Apartmanı sessiz bir telaş aldı. Benden gizli bir şeyler fısıldaşılıyor. Annemi babamı geceleri kimse evine çağırmazdı. Kapıcılık işleri gündüz belli zamanlarda yapılırdı. O gece üç numaralar annemi babamı çağırdılar. Ben de gidecek oldum. Sen evde kal, dediler. Merakım daha da arttı. Sonra gecenin geç vakti el ayak çekilmişken üç numaralar annem babam kağıtlarla bezlerle sarıp sarmalanmış eşyalar getirip bizim evin dip odasına dikkatlice yerleştirdiler. Annem sıkı sıkı tembihledi. Kimseye söylemeyin. Varlık vergisi çıkmış. Üç numaraların evlerini arayacaklarmış. Bu antika eşyaları bir müddet bizde kalacak. 4-5 yaşlarında küçük bir çocuktum. Neyin olup bittiğini anlamıyordum. Gizli, tehlikeli bir iş herhalde diyordum. O günlerin konusu hep varlık vergisiydi. Büyükler konuşurken kulak misafiri oluyordum. Falan Ermeni'yi Aşkale'ye sürmüşler. Filan Yahudi'yi Aşkale'ye göndereceklermiş. Filan Rum malını, mülkünü satıp ödemiş vergisini. Biz ne yapalım? Bu da mı gelecekti başımıza? Derken bir gün bir sürü tanımadığım insan 3 numaraların evine geldi. Apartmana sessizlik çöktü. Ben hemen aradan sıyrılıp 3 numaralara gittim. Tanımadığım adamlar evin altını üstüne getirdiler. Bazı eşyalarını kucaklayıp götürdüler. Bunu şimdiymiş gibi hatırlıyorum. Aynen gözümün önünde. Fakat bizim evimize gelmediler. 3 numaraların gizlediği eşyalar epeyce bir zaman bizde kaldı. Arada sırada açıp bakardım. Sonra alıp götürdüler evlerine. Böyle bir olay apartmandaki neşeli, güneşli havayı uzun zaman kararttı. Ben bile uzun zaman Nigar ablalara şarkı falan söyleyemedim. Bu küçücük olay bile çocukluğumda silinmez izler bırakmış. Ömrüm boyunca aramalardan, taramalardan, haciz memurlarından çok korktum. Kör tavuk olmasın bu kız. Babam tipik bir kırsal alan insanıydı. Yaşama karşı kuşkulu bakışı, kendini koruma, yarını düşünme gibi Anadolu köylüsünün alışkanlıkları hiç değişmemişti. Yaşım 7 oldu. Yaşıtlarım ilkokula başladı. Annem, kızı ilkokula yazdıralım diyor, ben de okula gitmek istiyorum. Fakat babam anneme karşı çıkıyordu. Erken başlamasın, kör tavuk olmasın. Kızı okula erken başlatıp ezdirme, 1 yıl geç başlasın. Bu konuda babamın dediği oldu. Kör tavuk olmamak için ben ilkokula 1 yıl geç başladım. Çok iyi hatırlıyorum o günü. Annemle birlikte Feriköy'deki Ermeni ilkokuluna gittik. Nasıl seviniyorum, nasıl seviniyorum. Ayaklarım yere basmıyor sanki. Fakat okula girer girmez şaşırdım. Okul eski püsküydü, bakımsızdı. Sıralar eskiydi. Tuvalete gittim. Aman Allah'ım, bir pis kokuyor, girilecek gibi değil. Apartmanımızda böyle şeyler görmemiştim. Daha ilk gün soğudum bu okuldan. Eve geldim, başladım ağlamaya. Ben bu pis okula gitmeyeceğim. Annem babam kardeşlerim beni aldatıyor. Hele biraz daha git alışırsın. Sene ortasında okul değiştirilmez. Gelecek yıl mutlaka seni başka bir okula alırız. Araya Nigar ablalar, Rona ablalar girdi. Haminneciğime ağladım epeyce. Nazlandım. O da babamın annemin dediğini tekrarlıyordu. Gidersin, gitmezsin diye diye 1. sınıftan 2. sınıfa geçtim. 2. sınıfın başlangıcında daha okullar açılmadan annem kollarını sıvadı. Bana temiz bir okul bulacak, sordu soruşturdu. Harbiye'de bir Katolik ilkokulu buldu. Söylerin okulu deniyordu. Hala duruyor bu okul. Annem tuttu elimden doğru bu okula götürdü. Kaydetmek istemediler. Feriköy'deki okuluma gönderdiler. Ama bu Ermeni okulu da öğrenci sayısı azalmasın diye mi nedense benim çıkış belgemi vermek istemedi. Sonunda annemin ısrarı üzerine elimize bir mektup verdiler. Annem yolda mektubu açıp okudu. Bu öğrenci 2. sınıfa geçemez. Çok kızdı, yırtıp attı. Biraz maceralı biçimde Söylerin okuluna 2. sınıfa kaydoldum. İstanbul'da din olarak Katolikler, Protestanlar var. Ermeni Rum kiliseleri var. Bir de Ermeni Katolikler var. Yani Vatikan ile bağlantılı olanlar. Bunlar küçük bir grup aslında. Küçük müçük ama Katolik Ermenilerin varlığını herkes kabul ediyor. Lozan Antlaşması'na göre güvence altına alınmış olan kendi okullarını açma hakları da var. Son yıllarda dışarıya göçlerin artmasıyla öğrenci sayıları azaldı. Ama varlıklarını sürdürüyorlar. Aslında bu Katolik ilkokulu rahibelerin okuluymuş. Yani sadece kız öğrenciler gidebiliyordu. Rahibeler okulu idare ediyor, okulu temizliyor, eğitim ve öğretime yardımcı oluyorlardı. 2. sınıfa orada başladım. Bu okul Feriköy Ermeni İlkokulu ile karşılaştırılamayacak kadar bakımlıydı. Tertemizdi. Tam bana göreydi. Severek gittim bu okula. Paralı bir okuldu. Kapıcı olduğumuz için bize özel bir indirim yaptılar. İlkokulu başarıyla bitirdim. İçim okuma arzusuyla yanıp tutuşuyor. Bu arzunun başıma neler getireceğini sonra anlatayım. Bugünlük bu kadar Kemal'cim. Bugünlük bu kadarla kalalım Melineciğim. Hem yoruldun hem geç oldu. Dışarıya baktım, incecikten bir kar yağıyordu. Her yer bembeyaz olmuştu. Yollar kayganlaşmıştır. Geç kalmadan gidebilirsin Melineciğim. Yalnız benim aklıma anneanneni, annenin kardeşlerini, yüzlerce Ermeni çocuğunu kurtaran Miss Craft takıldı. Kim bu insan? Nasıl kurtarmış bunca insanı? Çok merak ediyorum. Bunu bir araştıralım. Bir dahaki buluşmamıza kadar Miss Craft hakkında ne bulursak birbirimize aktaralım. Araştıralım Kemal'cim. Kim bu Miss Craft? Kim? 13. ayrımın sonu, sayfa 173.